Ayrım 11.
Zihninize soktuğunuz her neyse sizin toplamınız haline gelir. Örneğin Çin'de doğsaydınız, Çince konuşsaydınız, hayatınız boyunca Çin ideolojisini dinlemiş olsaydınız, gerçekten de Çinli olurdunuz. Çünkü siz zihninize giren her neyse onun toplamından oluşmaktasınız. Eğer inandığınız hayatı yaşamazsanız, yaşadığınız hayata inanacaksınız cümlesi bir klişeden çok daha fazlasıdır. Her fiiliniz ve zihninize soktuğunuz her düşünce kendi etkisini gösterecektir. Dünyadaki en ölümcül hastalık. Ben çocukken çocuk felci, sakat bacaklar, çarpık bedenler ve zamansız ölümler biçiminde uğursuz bir hasatla çok sayıda hasar veren korkulu bir hastalıktı. Derken Doktor Janus Salk ve meslektaşları Salk aşısını geliştirdiler ve çocuk felcinin yıkıcılığı büyük ölçüde atlatıldı. Ancak bir ebeveyn ya da rehber hangi nedenle olursa olsun bir çocuğu hastalığa karşı aşılatmadığında çocuk felci arada bir hortlamaktadır. Bu olduğunda ise neyse ki nadir görülüyor, insanlar başlarını sallayıp %100 güvenli ve etkili bir prosedür varken birilerinin böylesi basit bir şeyi nasıl ihmal ettiğini merak ediyorlar. Ancak daha da inanılmaz olanı bugün salk aşısı olmamış 20 milyon gencin var olmasıdır. Bazı sağlık görevlileri bu hastalığın yeniden ortaya çıkacağından endişeleniyorlar. Doğrusunu isterseniz bu durumun neden var olduğunu anlayamıyorum. Ama size sonsuz anlamda çok daha kötü bir başka hastalıktan söz etmeme izin verin. Bu hastalık her yaştan, her ırktan, her inançtan insanı etkiliyor. Diğer bütün hastalıkların toplamından daha fazla fiziksel ve duygusal sorunlara neden oluyor. Daha fazla sayıda insanı erkenden mezara yolluyor. Daha fazla sayıda evliliği sona erdiriyor. Daha fazla sayıda çocuğu öksüz bırakıyor. Daha fazla işsizliğe neden oluyor. Daha çok insanı işsizlik sigortası kuyruklarına sokuyor. Daha fazla madde bağımlılığı yaratıyor ve tüm diğer hastalıkların toplamından daha fazla suça neden oluyor. Ek olarak bu insanoğlunun bildiği en bulaşıcı hastalık. Bu korkulu hastalık tutumun katılaşmasıdır ve kokuşmuş düşünce yüzünden olur. Neyse ki eğer sizde bu hastalıktan varsa bir çaresi de var. Ve bu çare hem hafif hem de ağır hastalarda etkili ve bu kadar da değil. Eğer bu hastalık sizde hiç olmamışsa ve bu hastalığa kapılma olasılığını neredeyse sıfıra indiren bir aşı prosedürümüz de var artık. İlerlemeden önce size bir soru sorayım. Her gün çocuk felci ile temasta olan ama kendisini hastalığa karşı korumak üzere aşı olmayı kabul etmeyen biri hakkında ne düşünürsünüz? Unutmayın, aşı bedava, acısız ve elinin altında. Hem patron ona kendisini ve çalışma arkadaşlarını bu son derece bulaşıcı hastalıktan korumak için bu basit adımı atması durumunda bir zam yapmaya da söz verdi. Cevabınızı verirken dikkatli olun. Çünkü muhtemelen sizi dolduruyor ve yönlendiriyorum. Ancak bu kötü bir yol değil, zirveye çıkan merdiven. Gerçekçi olursak muhtemelen bu kişiyi eleştirirdiniz değil mi? Hatta kaba, düşüncesiz ve aptal olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki bariz soru. Aşılamanın acısız ve eğlenceli olmasına sadece zihinsel ve fiziksel sağlığını korumakla kalmayıp onları daha da iyi hale getiren türden olmasına rağmen kendini tutumların katılaşmasına karşı korumayı veya aşılamayı reddeden kişi hakkında ne düşünürdünüz? Dahası işini iyileştirecek, yaşam zevkinin ve arkadaşlarıyla, ailesiyle, tanıdıklarıyla ve hatta yabancılarla ilişkilerini geliştirirken bir zam almasını da garantileyecektir. Böylesi bir aşıyı reddeden herhangi biri hakkında ne düşünürdünüz? Belki de hafifçe gülümsediniz, eğer çoktan tutum katılaşmasını kapmamış iseniz ve özetle böyle bir tedaviyi reddeden kişi duble aptaldır dediniz. Umarım dediğiniz şey budur. Çünkü şimdi size kokuşmuş düşünüşü ortadan kaldıracak ve tutum katılaşmasından kaçınabilmenize yardım edecek, aşıya evet demek için bir fırsat verilecek. Bu tedavi aslında akla gelebilecek her açıdan orijinal olan bir sigorta poliçesidir. Ücretsizdir, yenilenebilme garantilidir ve yararları sizin onu kullandığınız sayıya doğru orantılı olarak artar. Yararları kişisel olduğu için kişisel bir poliçedir ama aynı zamanda yararları diğer insanları kapsayacak biçimde genişletebildiğiniz ve aynı anda kendi yararlarınızı da artırabildiğiniz için bir grup poliçesidir. Eğer peki karşılığı diye kaygılanmaktaysanız sizi rahatlatayım. Zaman, gayret ve para maliyeti sıfırdan azdır. Yatırılan her an artan etkinlik olarak kat be kat geri dönecektir. Mali yatırım o kadar küçük olacaktır ki muhtemelen yaşam standardınızı hiç etkilemeyecektir. Ama sonuçlar yaşam biçiminizi değiştirecek ve geriye kayda değer mali miktarlar olarak dönecektir. Bu poliçe için harcadığınız her bir gram enerji, daha büyük enerji, coşku ve yaşama zevki olarak geri dönecektir. Hiç tereddütsüz diyorum ki, eğer poliçeyi satın alır ve formülü 21 gün boyunca izlerseniz sözünü ettiğim ve vaat ettiğim tüm yararlar sizin olacak. Dost doğru soruyorum. Poliçeyi satın alacak ve koşulsuz tüm yararları kabul edecek misiniz? Eğer evet dediyseniz o zaman şu poliçeyi imzalayacağınıza eminim. Hatırlayın, daha en başından bunun aktif bir kurs olduğunu ve eğer sonuç elde edecekseniz bağlılık gerektirdiğini belirtmiştim. Ömür boyu sigorta poliçesi, tutumların katılaşmasından kaçınmak üzere kokuşmuş düşünüşü ortadan kaldıran. Sağlam ve hırslı bir akla sahip olduğum ve uzun, mutlu, yararlı, üretken, eğlence dolu, ödüllendirici bir yaşam sürme arzusunda olduğumdan dolayı kokuşmuş düşünüşü ortadan kaldırmak ve tüm hastalıkların en öldürücüsü olan tutumların katılaşmasından kaçınmak üzere tasarlanan bu ömür boyu sigorta poliçesinin tüm neşesini ve yararlarını kabul ediyorum. Ölene kadar yaşamak arzusunda olan olgun ve sorumluluk sahibi bir kişi olduğumdan, bu poliçenin kapsamında olan fırsatları ve sorumlulukları kabul ederek primlerin keyfini çıkarmayı bekliyorum. Eleştirmenlerin ve şüphecilerin ne güvende ne mutlu olduğunu ve hatta çoğu yerde hiç hoş karşılanmadıklarını bildiğimden ve inanç da mutluluğun temel taşı olduğundan, inanç ile burada tarif edilen tüm yararların tadını çıkarabilmek üzere Zig Ziglar'ın açıkladığı prosedürleri izleyeceğimi garantileyen imzamı atıyorum. İnanç, umut ve sevgiyle. Eğer tam olarak önerdiğimiz gibi izlediğiniz takdirde bu poliçenin geçerliliğini garantiliyorum. Yaşınız, cinsiyetiniz, inancınız, boyunuz veya teninizin rengi ne olursa olsun işe yarayacaktır. Artık poliçeyi imzaladığınıza göre tüm o yararlar arasında size söylemeyi unuttuğum bir şey olduğunu itiraf etmeliyim. Şimdi sevgili okuyucu, paragrafın geri kalanını okurken dakikada 20 sözcük hızına düşün. Bir önceki cümleyi okuyup da bir şeyi unuttuğumu gördüğünüzde aklınıza ilk gelen düşünce neydi? Eğer tam düşündüğüm gibi her zaman bir şey vardır türünden bir şey idiyse, formülün her safhasını izlerken özellikle dikkatli olmanız için sizi uyarmalıyım. Çünkü sizin bu formülün karşılayabileceği bir ihtiyacınız var. Formül, poliçe, aşığı vesaire. Eğer ister yaşam, ister bir iş, bir spor dalı, ülkemiz ve benzeri herhangi bir şey için heveslenmek istiyorsanız, biraz araştırın ve konu hakkında bilgi edinin. İnsanların kalkışmadıkları şeylerde yükselmedikleri genellikle doğrudur. Yeni kasabalar, komşularınız ya da çocuklarınızın ilgilendiği spor dalı hakkında bir şeyler öğrenin. Bu bir başlama noktasıdır ama biz yaşamın sunduğu her şey için nasıl heves geliştirebiliriz bir bakalım. Psikologlar uzun zamandır hevesle davranırsanız hevesli hale geleceğinizi bilmektedir. Bir tavır veya özelliği takının, daha sonra da ona sahip olacaksınız. Siz onu yakalayın, daha sonra o da sizi yakalayacaktır. Bu formül anında heves ve doğru zihinsel tutumu geliştirmenizi sağlamakla kalmayacak. 24 saat göreve hazırda olacak. Öylesine enerji yüklenmiş, motive olmuş, heyecanlanmış bir hale geleceksiniz ki etkinliğinizi kat be kat artırabileceksiniz. Artık sizi son paragrafta değindiğim bir şey hakkında uyarmama izin verin. Heves ürettikçe o kadar çok eğlenecek, o kadar çok iyi şeyi kendinize cezbedeceksiniz ki bazı mutlu mali sorunlar yaşayabileceğinizi keşfedebilirsiniz. İyi şeyler ve iyi insanlar size çekilecek ve daha çok eğlenecek ve daha tam bir başarı elde edeceksiniz. Bazılarını daha ilk günden yaşayacağınız kayda değer yararları sadece siz elde etmeyeceksiniz. Arkadaşlarınız, yakınlarınız, tanıdıklarınız ve hatta tamamen yabancı kişiler de yararlanacak. Çok büyük iddialarda bulunduğumun farkındayım ama kelimenin tam anlamıyla binlerce kişinin tanıklığı aynı şeyi söylemekte. İşe yarıyor. Birinci adım, yatağın ters tarafından kalkın. Eğer yaşamın sunduğu her şey için heves ve doğru zihinsel tutum geliştirmek istiyorsanız, yataktan kalkış yönünüzü değiştirmeniz gerekiyor. Hayır, yataktan geri kalkmaktan söz etmiyorum. Sözünü ettiğim şey, çoğu insanın güne başlama biçimi olan şeyi tersine çevirmek. Saatin zili sustuğunda biraz inleyip suratlarına bir şaplak atarlar ve ''Ah hayır, yataktan kalkma vakti çoktan geldi demeyin bana, daha yeni yatmış gibiyim.'' Birçok kişi her bir güne sanki tıpkı dün gibi olacakmışçasına başlarlar. Dünü de hiç sevmemişlerdir. Böyle bir başlangıçla kötü bir günü diğer bir kötü günün takip etmesine şaşmak gerekir mi? Güne başlamak için çok daha iyi bir yol var ve bu sizde belirgin biçimde daha iyi sonuçlar ortaya çıkaracak. Bu prosedürü izleyin. Heves sizin için kalıcı bir yaşam biçimi olacaktır. Şimdi ise iyi ve kötü haberler vermek istiyorum. İlk önce kötü haber. Bu prosedürü izleyince muhtemelen kendinizi aptal ve çocukça hissedeceksiniz. Bunu bilecek olan tek kişinin, eğer varsa, eşiniz olacağı gerçeği içinizi biraz rahatlatabilir. Şimdi de iyi haber. İlk olarak kendiniz ve sizinle çalışan, yaşayan, iş yapanlar için hayattan daha fazla keyif çıkaracaksınız. Derken daha çok para kazanacaksınız. Onu hemen elde edemeyebilirsiniz ama kazanacaksınız ve bu onu kısa bir süre sonra elde edeceksiniz anlamına geliyor. Gerçekten de eğer daha eğlenceli ve daha paralı olacaksa, her gün 5 dakika için kendinizi biraz komik hissetmeye gönüllü olurdunuz değil mi? Yarın sabah saatin zili çaldığında elinizi uzatın ve kapatın. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Sonra birden oturur duruma geçin, ellerinizi çırpın ve hey, dışarı çıkmak ve dünyanın sunduğu fırsatlardan yararlanmak için harika bir gün deyin. Şimdi devam etmeden önce tabloyu görmenizi istiyorum. Yatağın kenarında oturuyorsunuz, içiniz uyuyor, sakalınız uzamış. Bu yetmiyor gibi 9 yaşında bir çocuk gibi ellerinizi çırpıp, hey, dışarı çıkıp dünyayla yüzleşmek için harika bir gün diyorsunuz. 100 yaşına kadar yaşasanız bile bundan daha büyük bir yalan söyleyemezsiniz. Ama önemli olanı vurgulamama izin verin. Kalktınız ve saatin alarmını kurarken olmak istediğiniz noktadasınız ve tutumunuzun kontrolünü ele alıyorsunuz. Bu kitabın her yaştan ve hayatın her yanından başarılı kadın ve erkekler tarafından okunacağının, okunmaya başladı bile, tam olarak farkında olduğumu vurgulamalıyım. Bazılarınızın bunu pek çocuk işi bulacağını biliyorum. Eğer böyle hissediyorsanız o zaman bunu denemek için sizi zorlayayım. Çünkü ihtiyacınız çok büyük. Hem zaten kaybedecek bir şeyiniz yok, kazanacak şeyiniz çok. Eğer olursa ne kadar komik göründüğünüzü görebilmeniz için büyük bir aynanızın olması çok daha iyi olur. Bu tek perdelik komedidir ve hiçbir normal insan kahkahalara kapılmadan bu sahneyi seyredemez. Komik ve saçmadır, onu heyecanlı kılan da budur. Şimdi kendinize gülüyorsunuz ve bunu yaptığınız sürece çözülemeyecek hiçbir gerçek sorununuz olamaz. Başkasının kendisine gülmesini kaldırmayan kişi, kendisine gülemeyen kişidir. Kendinize gülebilmeniz bir duygusal olgunluk ve dengede oluş işaretidir. Eğer karı ve koca birlikte kalkarlarsa çok daha iyi işe yarar. Çünkü bu sefer çifte komedi olur. Birbirine gülen değil, birlikte gülen bir çift olursunuz. Bu yaşamı derhal daha eğlenceli kılar. Güne çokça heyecan ve hevesle başladığınızda kutsal metinlerle aynı yoldasınız demektir. Rabbin yarattığı gündür bu. İçinde neşeli ve müteşekkir olacağım. Keşke yer olsaydı da birlikte gülmeye başlamak evliliğimizi kurtardı diyen karı ve kocalardan gelen mektupları ve telefonları sizinle paylaşabilseydim. Duşta şarkı söyleyin. Artık kalktınız, bir duş alın ve eğer uyuyan küçük çocuklar yoksa yüksek sesle neşeli bir şarkı söyleyin. Şimdi bana "Ben şarkı söyleyemem" mavalını okumayın. Ben Mitch Miller'dan "Bana eşlik etme" diye mektup alan bir adamım ve çocuklarım kilisede şarkı söylemememi rica ettiler. Ne name ne de şarkı söyleme yeteneğiniz önemli. Önemli olan fikir. Duşta şarkı söyleme kavramı basittir. Sesiniz yüksek çıkarken negatif olamazsınız. William James, "Mutlu olduğumuz için şarkı söylemeyiz, şarkı söylediğimiz için mutluyuzdur" der. Aynı telden çalarsak, yaşlandığımız için çalışmayı ve oyun oynamayı kesmeyiz. Çalışmayı ve oyun oynamayı kestiğimiz için yaşlanırız. Evin erkeği olarak eğer bir adım daha atarsanız ekstra yararlar söz konusudur. Kahvaltı masasına gidip masaya birkaç kez vurup, "Hayatım, kahvaltı için yumurta haşladığını, ekmek kızarttığını ve sucuk pişirdiğini görüyorum. Bunları hazırlamanı umuyordum ben de" deyin. Son 622 gündür aynı kahvaltıyı ediyor olsanız bile ilginç bir şey olacaktır. Her şeyden önce eşiniz size şok olmuş bir halde bakacaktır ve sadece görmek bile yeter. Kahvaltı bu kadar iyi olmasa bile, ertesi sabah daha iyisini hazırlamaya kalkışma şansı çok büyüktür. Bu da kaybedemeyeceğiniz anlamına gelir. Bu prosedürün neyi başardığını açıklamama izin verin. Düşünce hareketten önce geldiğinden, ertesi sabah yürütmek üzere gece hareketlerinizi planlarsınız. Bu da bir pozitif planlama alışkanlığını başlatır ve bunun çok uzaklara uzanan sonuçları vardır çünkü. Bir hareket ektiğinizde bir alışkanlık biçersiniz, bir alışkanlık ektiğinizde bir karakter biçersiniz ve bir karakter ektiğinizde bir kader biçersiniz. Nedeni basit. Mantık negatif olmak gibi bir duyguyu değiştiremeyecektir ama hareket değiştirecektir. Ya da Dallas, Texas'taki sağlık meslekleri Magnet Yüksek Okulu'nun müdürü olan dostum Bruce Norman'ın dediği gibi, Yeni bir hareket tarzına giden yolu duygularınızla bulamazsınız ama yeni bir duyguya giden yola doğru harekete geçebilirsiniz. Bu hareketlerin sonuçları çok daha büyük olacaktır. Daha canlı bir şevk ve tarihin de gösterdiği gibi hevesli tutumla kaderiniz daha iyi olacaktır. Bir gün minyatür bir ömürdür ve birçok iyi gün ile iyi bir hayatınız olur. Bundan aileniz ve arkadaşlarınız da yararlanır. Çünkü heves ve coşku kızamıktan daha bulaşıcıdır. Bir kez kaptığınızda ailenize ve tanıdıklarınıza da yayılacak ve herkes yararlanacaktır. Bu hareketlerin ek yararları da vardır. Çünkü zirveye çıkan merdivenin önünde duran insanın en büyük engellerinden birine, yani ertelemeye doğrudan saldırmanızı sağlarlar. Eğer erteleme sorunlarınızdan biri ise bu basit prosedürler bu sorunun üstesinden gelmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Alışkanlıklarla ilgili bölüme geçtiğimizde bu daha açık hale gelecektir. Şimdilik herhangi bir yere gitmeden önce yola çıkmak gerektiği açık hale gelmeli. Tıpkı şunun kadar açık olmalı. Sabahları nasıl kalktığınız, hayatta ne kadar yükseleceğiniz de büyük bir rol oynamaktadır. Bu noktada sadece şunu söyleyeceğim. Bu sabah kalkma prosedürü iyi bir alışkanlıktır ve her iyi alışkanlık edinilmeli ve sıkı sıkıya yapışılmalıdır. Cesaret verir diye söyleyeyim. Daha işin başından, hatta daha ilk günden bazı ilginç yararlar yaşayacaksınız ve ardından gelen 21 gün içinde değişiklikler son derece belirgin olacaktır. Öte yandan her bir kötü alışkanlık sinsidir ve daha siz o alışkanlığı edindiğinizi fark etmeden önce yavaş yavaş alışkanlık sizi edinecektir. Bu kısmın sonundaki iki bölümü alışkanlıklara ayırdım. Biz formüle devam edelim. İkinci adım, bazı semboller belirleyin. Bugün Amerika'da esasen negatif bir toplumda yaşıyoruz. Örneğin ülkenin her yanındaki her kasabanın şehrin sokak köşelerinde ve geçitlerinde asılı olan on binlerce cihaza kırmızı ışık, dur, ikazı veya trafik ışıkları deniyor. Bunun negatif olduğu açık çünkü aslında ışıklar git ışığıdır. Eğer buna inanmıyorsanız bu ışıklardan biri çalışmadığında olanlara bakın. Trafik birkaç blok boyunca kuyruk olur. Bunun nedeni bir kırmızı ışığın, bir dur ikazının ya da trafik lambasının sönmüş olması değil, git ışığının bozulmuş olmasıdır. Peki insanlar niye bunlara dur ikazı diyorlar? Basit, çünkü dintalar. Başkalarının bunlardan dur ikazı diye söz ettiğini duymuşlardır ve aynen onları izlerler. Ne yazık ki ortalama bir Amerikalı her yıl 27 saatini bu git ışıklarının gidebilsinler diye doğru renkte yanmasını bekleyerek geçirmektedir. Çoğu insan bu 27 saati nasıl geçirmektedir? Genel olarak söylersek 3 şey yaparlar. İlk olarak arabaları onları ekip gitmesin diye direksiyona sımsıkı yapışırlar. İkincisi dudaklarını ve ağızlarını öyle bir hale sokarlar ki gerekirse git ışığı ile konuşabilecek duruma gelirler. Üçüncüsü ve en önemlisi arabalarında ayakları gaz pedalının üstünde otururlar. Motorlarını yarıştırırlarsa ışıkların daha hızlı değişeceğini düşünmektedirler anlaşılan. Bunu yaptığınızı kabul ediyor musunuz? Bunun farkında bile olmadan yapmanız olasılığı çok büyüktür. Ve eğer güne başlamak için el çırpmanın aptalca olduğunu düşünüyorsanız, bir ışığı değiştirmek için arabanızı yarışa sokmak hakkında ne düşünüyorsunuz? Kişiselleştirin. Gelin birlikte düşünelim. Işıklarda beklerken bu prosedürü kullanmak yerinde buna tamamen farklı bir şekil verelim. İki şey yapılabilir. İlk olarak doğru ışığın yanmasını beklerken ışığı kişiselleştirmelisiniz. Ona bakın ve bu benim, buraya benim için konmuş, üstünde adım yazıyor. Gideceğim yere daha hızlı, daha kolay ve daha güvenli gitmem için buraya konmuş. Görüyorsunuz ya, aslında bu bir git ışığı. İkincisi, bu şekilde kendinizi kaptırdığınızda git ışığı hakkında konuşmaya başlayabilirsiniz. İşte eğlence burada başlıyor. Kim olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, nereye gidiyor olursanız olun, bir karşılıklı konuşmanın içinde git ışığı sözcüklerini kullanıp da ciddi bir surat ifadesi takınamayacağınıza bahse girerim. Bunu yapabileceğinize inanmıyorum. Git ışığı dediğiniz anda iki şey olacaktır. Her şeyden önce kocaman bir gülümseme yüzünüze yayılacak ve yanınızdaki kişi de sizinle birlikte gülümseyecektir. İkincisi ise git ışığı dediğiniz anda tüm tutumunuz değişecektir. Hemen bu kitabın sayfaları arasına geri dönecek ve anlatmakta olduğum şeyin pratikliğini anlayacaksınız. Yaşamın pozitif yanlarına bakarken bir sözcük veya hareket bir dizi pozitif düşünceye sebep olur. Bunlar da pozitif sonuçlar üreten pozitif hareketlerin öncülleridir. Git ışıkları sıcak algınlıkları. Winnipeg, Manitoba'da yakın bir arkadaşım var. Arkadaştan da öte bir kardeş gibidir. Adı Bernie Laftig'tir ve tanıdığım en pozitif insandır. Öylesine pozitiftir ki bir kere bile soğuk algınlığına yakalanmamıştır. Ama arada bir sıcak algınlığına yakalandığını itiraf edebilir. Bunu okuduğunuzda bu kadar da şart mı diye düşünebilirsiniz. Hayır, bunlar olmadan ortalamayı da bulabilirsiniz derim. Ama umarım hayattan daha fazlasını almak istediğini açıklamış olan size söylüyorumdur bunları. İstiyorsunuz değil mi? Evet deyin. Yine vurgulamak isterim. Farkı yaratan büyük şeyler değil, küçük şeylerdir. Günlük konuşmalarınıza ve yaşamınıza git ışıkları, sıcak algınlıkları gibi şeyleri eklemeye başladığınızda bir hayli belirgin bir değişiklik oluşur. Hayatın tadını daha çok çıkarmaya ve daha çok eğlenmeye başlarsınız. Bu da daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü olacağınız anlamına gelir. Çünkü bu prosedür yüzünüze gülümseme, kalbinize kahkahalar getirecektir. Kutsal kitapta bu neşeli bir kalp sürekli ziyafettedir diye açıklanır. Yaşama böyle yaklaştığınızda tutumumuzu kontrol etmeye doğru atacağınız üçüncü adım kolay ve basit hale gelir. Üçüncü adım, jiroskobunuzu başarıya ayarlayın. Birkaç yıl önce kamera şakaları programındaki bir bölüm zihnimde belirgin bir yer etti. Bir iş merkezinin koridorunda bir film yıldızı durmaktaydı. Yanında büyük ağır bir valiz vardı ve koridor üstündeki bürosuna kadar kısa bir mesafeye bu valizi taşımasına yardım edecek birisini arıyordu. Ne zaman bir adam geçse yardım istiyordu. Her durumda da adamların cevabı olumluydu. Adam valizi kaldırıp film yıldızı ile birlikte koridorda ilerliyor ve küçük bir sohbete dalıyorlardı. Film yıldızı bürosunun hangi kapı olduğunu gösteriyor ama adam valizi büroya sokmaya kalkıştığında bunun zor olduğunu fark ediyordu. Kendisi büroya girebiliyor ama valizin içinde bulunan ve dümdüz gitmeye ayarlanan jiroskop, belirlenmiş yönünden dönmeye güçlü biçimde karşı koyuyordu. Dünya üzerindeki her yaratığın içinde doğumla gelen standart ekipman arasında bir de jiroskop vardır. Bir diğer sincaptan 1000 mil uzakta olan genç bir sincabı ele alalım. Soğuk havalar yaklaşırken daha önce hiçbir kış geçirmemiş olmasına karşın kış için fındık biriktirmeye başlar. Bu kendini koruma yasasıdır. Bu onun içinde olan jiroskoptur. Benzer şekilde bir kış geçirmemiş genç bir ördek de diğer tüm ördeklerden ayrı bile olsa kış için güneye uçacaktır. Kendini koruma yasası bunu emreder. Bu onun içinde olan jiroskoptur. İnsanın da bir jiroskobu vardır ama bir farkla. Fark insanın kendi jiroskobunu kurabilmesidir. Bir göle ya da deniz kenarına gidip yelkenlileri seyredin. 360 ayrı yöne gittiklerini ama rüzgarın sadece tek yönden estiğini göreceksiniz. Peki eğer rüzgar tek bir yönden esiyorsa bu yelkenliler nasıl olup da bu kadar farklı yönlere doğru gidebilmektedir? Yanıtı basit. Her yelkenli gemide yelkenlerin yönünü değiştiren bir insan vardır. Geminin yönünü belirleyen yelkenlilerin konumudur. Gideceğiniz yönü belirleyen de yelkeninizi, jiroskobunuzu, ayarlama biçiminizdir ve gideceğiniz yön kaderi belirler. Büyük başarılar için küçük ayarlamalar. Daha önceki bölümlerde sözünü ettiğim mutfak gereçleri satıcısını hatırlıyor musunuz? Her gün jiroskopunu ayarlıyordu. İşin doğrusu her gün jiroskopunu birkaç kez ayarlamaktaydı. Bu onun başarısı için gerekliydi. Sizinki için de gerekli. Daha önce belirttiğim gibi üstünde kontrolünüz olmayan sayısız sapmalar ve oluşumlar olacaktır. Siz ve menziliniz arasında duran şeyleri tam bir kesinlikle tahmin edemezsiniz. Ancak vurgulamalıyım. Bir şey sizi yolunuzdan biraz çıkarırsa başlangıç noktanıza geri dönmek zorunda değilsiniz. Sadece küçük bir ayarlama yapacak ve hedefinize doğru devam edeceksiniz. Unutmayın, görebildiğiniz kadar uzağa gidin. Oraya vardığınızda her zaman daha ileriyi görebileceksiniz. Kendi jiroskobunuzu nasıl kurarsınız? Yanıtı basit ama önce size bir soru sorayım. Uzun bir telefon muhabbetine daldığınızda karalamalar yapar mısınız? Kareler, dikdörtgenler ve daireler çizer misiniz? Eğer konuşma gerçekten uzunsa, gölgeleme işlemine ve gölgelerin içine desenler çizmeye başlar mısınız? Bir karalamacı olarak kendinize kaç verirsiniz? Belki bilirsiniz, ileri karalamacılar keşfedilmek ümidiyle karalamalarını etrafta bırakırlar. Bir karalama için bugüne dek aldığınız en yüksek rakam nedir? Birçok insanla uzun yıllar çalıştım. Bir karalamasını satmış biriyle hiç tanışmadım. Bunu düşünerek karalama pazarının pek sınırlı olduğunu düşünüyorum. Kâr getirmeyen karalama yerine bir sayfa alın ve üstüne yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim yazın. Sonra da ne yapabileceğinizi açık açık yazmaya başlayın. Hedeflerinizi bir sayfa üstüne, banyodaki aynanıza tekrar tekrar yazın. Sayfanızın ya da aynanızın altına yapacağım, yapacağım, yapacağım yazın. Bu işlem hedeflerinizi bilinçaltınıza kazıyarak jiroskopunuzu kuracaktır. Birçok kişi için zirvede görüşürüz daha büyük başarılara giden yolu gösteren bir yol haritası olmuştur ve bu basit formül onları harekete geçiren katalizördür. Bu pekala aradığınız katalizör olabilir ama sizi uyarmama izin verin. Formülü izlemekte belirli bir tehlike vardır. Önerdiğim fikirleri satın aldığınızda, önerdiğim tutumu benimseyip, önerdiğim prosedürleri izlediğinizde bazı ilginç tepkilerle karşılaşacaksınız. Bazıları sizi eleştirecek ve farklı olduğunuzu söyleyecektir ve şüphesiz haklı olacaklar. Çok farklı olacaksınız. Yaşam oyununda yaşamın değerleri mahzenini açabilecek ve elinizde olanı istemek zorunda kalmak yerine istediğinizi elde eden o çok az sayıda insandan biri olacaksınız. Bunun değerinin yanında yerinizde olsam eleştirmenleri pek umursamazdım. Yazılı tarihin başlangıcından beri hiç kimse bir eleştirmenin heykelini dikmedi. Demek ki o kadar dikkate alınmaya değmezler. Bazı kişiler size güleceklerdir ama bir noktayı vurgulamama izin verin. Gülenler yaşamdaki iyi şeyleri kaçıran küçük dünya ve küçük insanlar olacaktır. Robert Fulton'un buharlı gemiyle Hudson nehrinden geçişini izlemeye büyük dünya koştu. Ama küçük dünya gülmüştü, bunu bilmek rahatlatıcı olabilir. Küçük dünya güldü ama Alexander Graham Bell tarihi telefon görüşmesini yaparken büyük dünya kulak kabarttı. Küçük dünya güldü ama Wright kardeşler yerden ilk kez havalandıklarında büyük dünya Kitty Hawk'taydı. Yolculuğunuza başladığınızda küçük dünya size gülebilir ama sizi temin ederim büyük dünya bitiş çizgisinin iki yanında sizi alkışlıyor olacak. Her şeyden de iyisi hedefinize varmakla elde ettikleriniz o hedefe varırken nasıl bir haline geldiğiniz kadar önemli değildir. Bölüm 3. 4. adım: zihninizi besleyin. Formülün tutumunuzu kontrol etmekle ilgili ilk 3 adımı son derece basittir. Tekrar gözden geçirelim. 1. Sabahları hevesli bir el çırpmayla kalkın. 2. Git ışıkları, sıcak algınlıkları gibi semboller benimseyin. 3. Jiroskopunuzu pozitif yapabilirimlerle saptayın. 4. adım daha ayrıntılı olduğundan bu bölümü ona ayırdım. Konunun her satırı hak ettiğini belirtmeliyim. Fiziksel olarak aç mısınız? Yemek yiyin. Sorular geliyor. Geçen ay bir şey yediniz mi? Ya geçen hafta? Dün? Bugün? Bu sorulara şaşırdığınıza eminim. Şüphesiz geçen ay, geçen hafta, dün ve bugün yemek yediniz. Yarın yemek yemeyi planlıyor musunuz? Eğer durum buysa, bugün yediklerinizin iyi olmadığı anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Bu sadece bugün yediğinizin, bugün için olduğu anlamına gelir. Amerika'daki ortalama bir insan sadece her gün değil, aynı zamanda gün içinde öğünlerini de atlamadan yemek yemektedir. Çok gözlemlemişimdir. Eğer biri çok meşgulse ve bir öğünü atlarsa genelde bunu herkese anlatır. Biliyor musun, dün öyle meşguldüm ki öğle yemeği yemeye vakit bulamadım. Karşısındaki kişinin mesajı aldığından emin olana kadar tekrarlar bunu. Onun için bir öğünü atlamış olması ve diğerlerinin onun bu fedakarlığının farkına varması önemlidir. Varsayın ki aynı kişiye zihinsel iştahı hakkında soru sorduk. En son ne zaman kasıtlı olarak önceden belirlenmiş bir program içinde kendi zihninizi doyurdunuz? Cevabı ne olurdu dersiniz? Daha önemlisi sizin cevabınız ne? Cevabınız önemli çünkü fiziksel iştahınız gibi zihinsel iştahınız da vardır. Zihinsel olarak açsınız, ne yaparsınız? İnsanlar gariptir. Aç olup da açlıktan öleceğim, acaba ne yapmalıyım, bir önerim var mı? Bu sorunu nasıl çözebileceğime dair bir fikir verebilir misin diyen kimseyle karşılaşmadım. Bu durumla muhtemelen hiç karşılaşmayacağım. Aç olduğunu biliyorsa o kişi bu sorunu yemek yiyerek çözebilir. Boyundan aşağısı haftada 100 dolardan fazla eden çok az insan vardır. Boyundan yukarı ise bir bireyin ne kadar edeceğinin hiçbir sınırı yoktur. Öyleyse ne yapacağız? Midelerimizi boynumuzdan aşağıda olan 100 dolar değerindeki kısmımızı her gün doyuruyoruz. Değerinin kazanma ve mutluluk potansiyelinin sınırı olmayan kısmımızı ne kadar sıklıkla besliyoruz? Çoğumuz onu kazara ve arada bir besleriz. Durum uygunsa ve yapacak başka işimiz yoksa sıklıkla zaman bulamıyorum bahanesine sarılırız. Bu saçmadır. Eğer 100 dolarlık kısmınızı her gün besleyecek zamanınız varsa, potansiyelinin sınırı olmayan kısmını beslemek için zaman ayırmanız gerektiği size mantıklı gelmiyor mu? Birçok kez ümitsiz, negatif, yenilmiş, kendilerini keyifsiz hisseden, parasız, mutsuz insanlarla karşılaştım. Eğer bir şey negatif taraftaysa onlara uyacaktır. Bu insanlarda komik olan şey, zihinlerini ya da tutumlarını beslemekle ilgili her şeye sonuna dek en çok direnenler olmalarıdır. İlhama ve bilgiye çok ihtiyaçları vardır. Ama onlar seminerlere katılmayı, iyi kitaplar okumayı, motive edici kasetler dinlemeyi reddederler. Bu insanlardan bazılarını dinlemek gerçekten de çok komiktir. Yoksa trajik mi demeliydim? Son derece başarılı insanlardan söz ettiğimizde ve onların ne kadar iyimser ve pozitif olduğunu söylediğimizde başarısızlar şöyle der. Pozitif olmalarına ve iyi bir tutum edinmelerine şaşmamak gerek. Yılda 50 bin dolar kazanıyorlar. Ben de yılda 50 bin dolar kazanıyor olsaydım ben de pozitif olurdum. Başarısızlar başarılı insanların yılda 50 bin dolar kazandıkları için pozitif olduğunu düşünmektedirler. Ama tam tersi geçerlidir. Başarılı insanlar yılda 50 bin doları doğru zihinsel tutuma sahip oldukları için kazanırlar. Keşke öyle olsaydı ki boş bir zihin tıpkı boş bir mide gibi sahibi içine bir şey koyana dek rahat vermeseydi. İster hukuk, tıp, satış, öğretim, koçluk, bilim, ister sanat dalları olsun. Tüm çalışma alanlarında zirvede olan insanlar ya da zirveye doğru yol alanlar kendi ceplerinden para ödeyerek düzenli biçimde seminerlere katılanlardır. İyi kitaplar okurlar ve motive edici kasetleri dinlerler. Kasıtlı biçimde bilgiyi ve ilhamı ararlar. Sonuç olarak da sürekli gelişmektedirler. Bilinçaltında iyi yapın. Başarılı insanlar niçin pozitiftir? Tersinden alalım. Niçin pozitif insanlar başarılıdır? Pozitiftirler çünkü zihinlerini kasıtlı biçimde iyi, temiz, güçlü, pozitif zihinsel düşüncelerle düzenli bir biçimde beslerler. Bunları günlük diyetlerinin bir parçası haline getirirler. Tıpkı gıdaları fiziksel diyetlerinin bir parçası haline getirmeleri gibi. Bilirler ki eğer boyunlarından yukarısını beslerlerse, boyunlarından aşağısını beslemek için hiçbir zorluk çekmeyeceklerdir. Başlarının üstünde bir çatı olacak mı? Yaşlılıkla ilişkilendirilen mali sorunları yaşayacaklar mı diye endişelenmek zorunda kalmayacaklardır. Öğrenme sürecine daldığımızda ve gerçek hayattan örneklerin bazılarına baktığımızda bunun neden doğru olduğu açık hale gelecektir. Gerçekte öğrendiğimiz her şeyi bilinçli öğreniriz. Ama ancak bunu bilinçaltımızla yaptığımızda onu iyi yapıyoruz demektir. Bir arabayı nasıl kullanacağınızı bilinçli öğrenmiştiniz değil mi? Hatırladınız mı? Arabanız debriyajlı ise kendinize verdiğiniz talimatı hatırlıyorsunuz değil mi? Debriyaja bas, gaza bas birazcık. Şimdi dikkatli ol, geri vites kolunu çek, hatırlıyor musunuz? Sarsılıp motoru boğduğunuz zamanları da hatırlıyor musunuz? Araba kullanmayı bilinçli olarak öğreniyor olduğunuzdan toplum için bir tehlike ve morga gitmeye adaydınız. Bir süre sonra aynı anda gaza basabilir, vitesi değiştirebilir, debriyajdan ayağınızı çekebilir, pencerenizi açabilir, bir çikleti kağıdından çıkarabilir ve yanınızdaki kişiyle konuşabilir hale geldiniz. Bunları tam bir güvenlik içinde yapabiliyordunuz. Çünkü araba kullanma sürecinde bilinçli zihninizden bilinçaltı zihninize geçmiştiniz. Araba kullanmayı bilinçli öğrendiniz ve daha sonra bu bilinçsiz veya otomatik hale geldi, neredeyse bir refleks gibiydi. Her müzisyen çaldığı çalgı ne olursa olsun, o çalgıyı bilinçli biçimde çalmayı öğrenmenin şu yavaş ve sıklıkla acılı sürecinden geçmiştir. Bu öğrenme süreci içinde Ignacy Paderewski'nin arkadaşları ve yakınları onun gayretlerini dinlemek zorunda kalmamaya özen gösterdiler. Müzisyenler ancak içgüdüsel ya da bilinç altından çalmaya başladıklarında beceriyle çalarlar. O zaman herkes dinlemek ister, şüphesiz bedava. Daktilo kullanmayı nasıl öğrendiğinizi hatırlıyor musunuz? Dakikada 10 kelime yazabilmek için her bir vuruşa konsantre olmak zorundaydınız. Bilinçli biçimde yazıyor ve çok berbat bir iş çıkartıyordunuz. Daha sonra bir sonra vuracağınız tuşu düşünmemeye başladığınızda sadece daktiloda yazı yazdınız. İşte o zaman bunu bilinçaltınızla veya gayet iyi yapıyordunuz artık. Bir şeyi yapmayı bilinçle öğrendikten sonra onu bilinçaltına itebilir ve daha iyi yapmaya başlayabilirsiniz. İyi yaptığınız her şey bilinçaltınızla yapılacaktır. Buna tutumunuz da dahildir. Tutumsal tepkilerinizi bilinçaltına taşıyabilirsiniz. Bunu öylesine tam bir şekilde yapabilirsiniz ki, sadece pozitif şartlara değil, negatif şartlara da pozitif tepkiyi içgüdüsel olarak verecek hale gelirsiniz. Söz veriyorum. Adanmayı, çalışmayı ve pratik yapmayı gerektiriyor ama yapılabilir. Herhangi bir uyarana verilecek herhangi bir tepki, refleks ya da şartlanmış bir tepki haline gelebilir. Bu kısmın sonundaki ikramiye bölümünde bilinçaltı ve onun içgüdüsel ya da şartlandırılmış kullanımı hakkında biraz daha bilgi vereceğiz. İşte bir iyimser. Zihninizi belli bir süre boyunca iyi, temiz, güçlü enformasyonla besleyerek kasabadaki koca oğlanınkine bile benzer bir tutum geliştirebilirsiniz. Sel baskınına yakalanmış ve evin damında mahsur kalmış. Komşularından biri kendi evinin üzerinde yüzerek yaklaşmış ve dert yanmaya başlamış. John, bu sel çok kötü oldu değil mi? John, hayır o kadar da kötü değil demiş. Biraz şaşıran komşusu, ne demek o kadar kötü değil? Akıntıya kapılmış gidenler tavukların değil mi? John cevap vermiş, evet biliyorum ama 6 ay önce ördek yetiştirmeye başlamıştım ve bak onlar burada yüzüp duruyorlar. Her şey çok iyi olacak demiş. Komşusu ise ısrarlıymış. Ama John, bu sular bütün ekinlerini mahvedecek. John oralı değilmiş ve hayır hiç de değil. Ekinler çoktan mahvolmuştu ve geçen hafta Tarım Bakanlığından gelen adam tarlamın suya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Bu sorun da böylece çözüldü demiş. Kötümser komşu bir kez daha neşeli arkadaşının içini karartmayı denemiş. Ama John, su hala yükseliyor, yakında pencerelerine varacak demiş. Daha da çok gülmeye başlayan John cevap vermiş. Umarım yükselir. O kadar kirliydiler ki yıkansalar iyi olur. Tamam, bu bir fıkra ama çoğu zaman olduğu gibi şakada gerçek payı var. Kahramanımızın şartlara pozitif tepki vermeye kararlı olduğu açık. Hem zaten sözlükler şöyle diyor. Tutum bir amaca hizmet etmek için takılan tavır veya alınan pozisyondur. Zaman içinde zihninizi öyle şartlandırabilirsiniz ki yaşamda karşılaştığınız negatif şartlara pozitif tepkiyi içgüdüsel ve otomatik olarak verebilir hale gelirsiniz. Bu hale gelmek ve öyle kalmak için zihninizi iyi, temiz, güçlü, motive edici mesajlarla beslemeniz ve daha sonra da beslemeye devam etmeniz gerekir. Zirvede görüşürüz de daha önce eski çöpleri çöp dökme alanına kurulan alışveriş merkezini hatırladınız mı? Tamamen gömebileceğinizi ama daha sonra televizyonu veya radyoyu açıp bir gazeteye göz atıp ya da bir konuşmaya kulak misafiri olduğunuzda güm. Bir başkasının o temiz, pozitif zihninize taze çöpler döküvereceğinden söz etmiştik. Peki şimdi ne yapacaksınız? Cevap, tam olarak son iki bölümde neden söz ediyorsak onu. Zihninizi kalkmakla şartlandırın. Git ışıkları gibi pozitif semboller belirleyin ve jiroskopunuzu kurun. Bunu telefonda konuşuyorken yapın. Sonra da zihninizi beslemek için bu bölümdeki prosedürleri kullanın düzenli olarak. Nedeni basit, işte prosedürler. Motivasyonun üç türü. İlki korkudur. Eğer gece 11'de eve gelmişsen, bu senin bu ay dışarı çıkabileceğin tek gece olur der. Ya da eğer satışlarını artırmazsan kovulursun. Bazı kişiler için korku motivasyonu işe yarar. Ama çoğu insanda işlemez. Çünkü asiliye yol açan gücenmeye sebep olur. Korku motivasyonu şu Teksas hikayesi gibi olmalı. Zengin bir Teksaslı bir gece muhteşem bir parti düzenlemiş ve aralarında özellikle evlenme çağında genç erkeklerin olduğu kalabalık bir davetli grubunu çağırmış. Gece ilerleyip misafirlerin çoğu iyice kafayı bulduğunda ev sahibi herkesi havuzun etrafına toplamış. Havuzun içi en vahşi cinsinden timsahlarla ve balıklarla doluymuş. Bu havuzu boydan boya geçen kişinin 1 milyon dolar nakit ya da 1000 hektar arazi ya da evlilik çağındaki kızını seçebileceğini söylemiş. Daha lafı bitmeden bir şapırtı duyulmuş, sular sağa sola sıçramış ve havuzun öte ucundan genç bir adam asla kırılamayacak bir rekor elde ederek dışarı fırlayıvermiş. Ev sahibi genç adamı coşkuyla kutlamış ve sözünün eri olduğundan üstünden sular damlayan gence sormuş. 1000 dolar mı istersin? Genç adam başını olumsuz anlamda sallamış. Peki ya? 1000 hektarlık arazi mi? Yine hayır. Peki kızımla mı evlenmek istiyorsun? Genç adam yine hayır deyince kızmaya başlayan ev sahibi, peki ne istiyorsun deyince genç adam cevaplamış. Beni havuza iten herifin adını bilmek istiyorum. İkinci teşvik veya havuç motivasyonudur. Yani başarının ödüllendirilmesi, bu da eğer şirketi iyi bir yere getirirsen, Hawaii'ye bir gezi kazanacaksın. Eğer karını 3 puan artırırsan, departman içinde terfi alacaksın. Eğer yeterli iş çıkarırsan, kalıcı bir göreve getirileceksin. Bu motivasyon, hür teşebbüs sistemi içinde daha çok sayıda insanda işe yarar. Arabayı çeken eşeğin resmini görmüşsünüzdür. Resimde eşeğin önünde bir havuç sallanır. Eşek havuca doğru giderken arabayı çeker. Bu motivasyon türünün işe yaraması için birkaç faktörün sırayla mevcut olması gerekir. Araba yeterince hafif, havucu tutan sopa yeterince kısa ve havuç da eşeğe işi yaptıracak kadar çekici olmalıdır. Tecrübeler göstermektedir ki cesaretinin kırılmaması için eşeğin havuçtan bir iki ısırık almasına izin vermemiz gerekir. Aksi takdirde boş yere egzersiz yaptığını hissedecek ve havuca yetişmek için çabalamaktan vazgeçecektir. Eşek havuçtan bir ısırık aldığında iştahını doyurur. artık aç değil ise bazı ayarlamaların yapılması gerekir. Örneğin çubuk kısaltılmalı, havuç tatlandırılmalı ve yük hafifletilmelidir ki eşek yine harekete geçmeye motive edilebilsin. En sonunda süreç artık pratik olmayan bir noktaya varır. Ödüller veya teşvikler öyle yüksektir ki kar ortadan kalkar ve program durur. Arada bir katılımcı bir rahatlık bölgesine varır ve artık havuca ihtiyaç duymaz ya da istemez. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Onu susatın. Cevap basit. Eşeğin yerine bir yarış atı bağlayın ve koşmak istemesini sağlayın. Üçüncü motivasyon türünü, yani içsel motivasyonu kullanın. Bu kitabın size yardımcı olacağı nokta da budur. Bir atasözünün dediği gibi, atı suya götürürsün ama su içirtemezsin. Bu doğru ama eğer susatacak kadar tuz yalamasına izin verirseniz su içmeyi de isteyecektir. Benim doğal iyimserliğim bu kitabın sizin tuzunuz olacağını söylüyor. Harvard Üniversitesi'nde psikolog David McCalland'ın rehberliğinde yapılan 25 yıllık zorlu bir çalışma, kendiniz ve şartlarınız hakkındaki düşünüşünüzü değiştirerek motivasyonu da değiştirebileceğinizin bilimsel kanıtını sunmuştur. İşte bu kitabın amacı da bu. Sonuçlar zaten elde edilmiş olduğundan eminim ki bu kitaptaki bilgilerin prosedürlerle birleşmesi, kendinizi ve şartlarınızı, görüş biçiminizi daha iyiye doğru diye eklemeliyim, değiştirmenizi sağlayacaktır. Bu da performansınızı geliştireceğiniz anlamına gelir. Entelektüel tanıdıklarım ve ben sık sık toplantılarımız sırasında motivasyonu tartışırız. Motivasyonun tamamının kendi kendine motivasyon olduğu, hiç kimsenin bir başkasını motive edemeyeceği konusunda hepsi hemfikirdir ve konuyu enine boyuna incelemeye yetecek kanıtları da vardır. Benim en sevdiğim cevap şu benzetmeyi kullanmaktır. Pazar öğleden sonraları en sevdiğim gevşeme yöntemi, bodrum katımızdaki şöminede bir ateş yakmak, bir gözümle ateşi diğer gözümle de kovboy filmleri seyretmektir. Arada bir kovboylar öne geçince biraz uyuyakalırım. Genelde uyandığımda alevler sönmüş ve kütükler tütüyor olur. Kalkar ve dürtücümü alırım ve kütükleri bir iki dürterim. Alevler hemen yükselir ve ateş yine çıtırdamaya başlar. Ateşe odun eklemem, tüm yaptığım orada olanı biraz dürtüklemek ve alazı başlatan ekstra oksijeni ortaya çıkaracak biraz hareket yaratmaktır. Bu bilgiler tıpkı o ateş gibi sizin şu anda tütmekte olan kısmınızı dürtüklemek için tasarlanmıştır. Çoğunu duydunuz ama bahse girerim, daha önce gerçekten görmüş ya da duymuş değildiniz. Çünkü bir şeyler yaparak en fazla sonucu elde etmek için bu bilgiyi kullanmıyordunuz. İşitme, okuma ve öğrenmede fark vardır. Ben bunu elleriniz ve kollarınız gibi bir parçanız haline gelinceye dek tamamen öğrenmekten söz ediyorum. Bunun yaşamdaki negatif olaylara içgüdüsel ve otomatik biçimde pozitif tepki verebilecek kadar bilinçli biçimde bilip bilinçaltınızda hissetmek üzere öğrenmenizden söz ediyorum. Buna tutum kontrolü derler ve sonraki üç örnek bu amacın arzu edilebilir, ulaşılabilir ve dışarıdan bir tür dürtükleme veya uyaran ile karıştırılabilen bir şey olduğunu kanıtlamaktadır. Değişebilir ya da değiştirilebilirsiniz. Birkaç yıl önce Dr. Just A. Mirlu, Rape of Mind adlı bir kitap yazdı. Yazar kitabında Kore Savaşı sırasında esir düşen askerlerin bazılarının neden döneklik ettiklerini, Amerika'yı niçin reddedip Kuzey Kore'de kaldıklarını anlatıyor. Ayrıca niçin sayısı belli olmayan diğer askerlerin küskünleşip kendi değer yargılarına ve hür teşebbüs sistemine yönelik duygularını karıştırdıklarını da anlatıyor.